Ayrım 29.
8. gazet, 1. yüz. Bakışlarıyla uçsuz bucaksız ufku araştırmaktaydı. Heyecan son haddini bulmuştu. Önce kül rengi tahta direklerle çevrilmiş, her iki direkte bir polis memurunun bulunduğu pist yeşilleniyor, ta uzaklarda da filizi yeşil kadifeden bir halıya dönüşüyordu. Başını eğince orta yerde hipodromun çimenlik alanını görüyordu. Burada da ayaklarının ucuna basarak yükselmiş, arabalara asılan, gözünü hırs bürümüş büyük bir kalabalık kaynaşmaktaydı. Hiç kimse itilip kakıldığına, ayaklarının yerden kesildiğine aldırmıyordu. Bu arada atlar kişniyor, çadırların bezleri şaklıyor, atlılar hayvanlarını yayaların arasına sürünce onlar da koşarak tahta parmaklıklara gidip dayanıyordu. Nana tribünlerden yana dönünce yüzler küçülüyor, birçok baştan oluşan yığınlar, yolları, basamak basamak oturacak yerleri, taraçaları dolduran alacalı bir kalabalık görünümü alıyordu. Taraçalardaysa yine yığın halinde kara gölgeler gökyüzü üzerinde belirgin biçimde şekillenmekteydi. Daha ileride hipodromun çevresinde de ovayı yüksekten görüyordu Nana. Sağda sarmaşık kaplı değirmenin arkasından ta uzaklarda bir çayır görünmekteydi. Bunun üzerinde ise çevrelerine gölge yapan ağaç kümeleri göze çarpıyordu. Karşıda tepenin eteğinin akmakta olan Sen ırmağına kadar uzanan alanda bazı park yolları birbiriyle kesişiyor, bu yollarda birçok araba hareketsiz diziler halinde bekliyordu. Sonra solda Bologna'ya doğru gölünün yeniden açılarak uzaktan mavimsi gibi görünen Medon dolaylarını ortaya çıkarmaktaydı. İnsanlar hala diziler halinde ilerleyen karıncalar gibi incecik şeridi andıran bir yoldan tarlalar arasından geçerek geliyordu. Bu arada çok uzaklarda Paris yönünde de para ödemeyen bir sürü insan ağaçların altına yayılmış, korunun kenarında dalların altında kara noktalardan hareketli bir çizgi gibi kımıldanıp duruyordu. Ama bu kocaman alanı dolduran, gökyüzü altında çılgına dönmüş böcekleri andıran bu kalabalık kımıldanarak birden neşelini verdi. Bir çeyrek saatten beri gizlenmiş olan güneş yine ortaya çıkmış, ışıktan bir göl gibi çevreyi aydınlatmaktaydı. Bir anda her şey yeniden parlamaya başladı. Kadınların şemsiyeleri kalabalığın üzerinde sayısız altın kalkanları andırıyordu. Herkes güneşe alkış tuttu, gülerek selamladı. Bulutları kenara çekmek istercesine kollar uzandı. Bu arada bir zabıta memuru boş pistin ortasında tek başına ilerliyordu. Daha ileride solda bir adam göründü. Elinde kırmızı bir bayrak vardı. Labordet, Nana'nın sorusu üzerine "Bu yarışı başlatacak olan Baron de Morak'tır," diye karşılık verdi. Genç kadının çevresinde arabasının basamaklarına kadar tırmanmış olan erkeklerin arasında bağırışmalar oldu. O andaki etkilenmelerle söylenmiş sözler yüzünden başı sonu belirsiz bir konuşma sürüp gidiyordu. Philip, George, Bordenave ve Lafalo'yu susmak bilmiyorlardı. "İtmeseniz ya canım, bırakın da göreyim. Hah, hakem kulübesine giriyor işte. Onun Bay de Souvigny olduğunu mu söylüyorsunuz? Atlardan biri bir burun farkla ileride diyelim. Adamın bunu görebilmesi için gözlerinin çok keskin olması gerekmez mi? Susun yahu, bayrak kalkıyor. Dikkat, Cosimus önde gidiyor." Kırmızı sarı bir bayrak bir direğin ucunda havada dalgalanıyordu. Seyislerin sürmekte olduğu atlar teker teker gelmekteydi. Jokeyler de eğerlere binmişti ama kollarını yana sarkıtmıştı. Tümü de güneşin altında açık renk birer leke gibi duruyordu. Cosimus'un ardından hasat ve boğum göründü. Sprit görününce bir mırıltı dolaştı. İri esmer bir attı bu. Birbirine zıt limon sarısı ve kara renkler İngilizlere özgü kasvetli bir hava yaratıyordu. Valerio 2 piste girerken büyük bir başarı kazandı. Ufak tefek çok canlı bir attı. Jokey'i açık yeşil pembe çizgili bir gömlek giymişti. Vandores'in iki atı hala görünmüyordu. Sonunda Frangipan'ın ardından mavi beyaz renkleri göründü. Ama Nano'nun yaratmış olduğu şaşkınlık içinde çok hoş biçimli al bir at olan Lusignan unutuverdi. Onu hiç kimse böyle görmemişti. Güneşin yaldızlı ışıkları kula rengi hayvanı kızıl saçlı bir kız gibi sarışın göstermekteydi. Güneşte altın gibi parlıyordu. Göğsü derin, başı ve boynu uzun, beli inceydi. Nana kendinden geçerek bağırdı. "Vay canına, saçları benimkiler gibi. Biliyor musunuz? Onunla çok övünüyorum." Herkes arabaya tırmandı. Bir ara Bordenal annesinin unuttuğu Louis'nin neredeyse üzerine basacaktı. Müdür babaca homurdanarak çocuğu kucağına alıp omuzlarına oturttu. "Bu yavrucak da izlesin," dedi. "Dur da sana anneni göstereceğim. Bak orada, dehdehi görüyor musun?" O sırada Burjo Bordenal'ın bacaklarını tırmalamaya başlayınca müdür onu da kucağına aldı. Bu arada kendi adını taşıyan hayvandan mutlu olarak yüzlerinin ne hale geldiğini görmek için öteki kadınlara göz atıyordu. Tümü öfkeden çılgına dönmüştü. Tam o sırada bindiği kira arabasının arabacı yerine oturmakta olan Tricon elini sallıyor, kalabalığın üzerinden bir bahis yazmasına buyruklar veriyordu. Kokuyu almış nano üzerine para yatırıyordu. Bu arada Lafalıyız büyük bir gürültü çıkarmaktaydı. Frangipan'ı göklere çıkarıyordu şimdi de. İçime doğdu diyordu durmadan. Şu frangipana bir bakın. Ne hareketli değil mi? Frangipanı 8'e alıyorum. Satan var mı? Sonunda Labordet rahat dursanıza dedi. Pişman oluyorsunuz galiba. Philip, frangipan hiç işe yaramaz bir kısraktır dedi. Daha şimdiden terden sırılsıklam kesilmiş. Birazdan nasıl tıkandığını görürsünüz. Atlar sağ yana gitmişti. Deneme için 4 nala koşarak tribünlerin önünden kalma karışık bir halde geçtiler. Bunun üzerine yine ateşli bir tartışma başladı. Herkes aynı anda konuşuyordu. Lusignan'ın boyu çok uzun ama iyi hazırlanmış. Valerio 2'ye metelik yatırmayın sakın. Pek sinirli. 4 nala giderken başını kaldırıyor. Kötü bir belirti bu. Bakın hele. Sprite burun biniyor. Hayvanda omuz yok demiştim size. Omuz sağlam oldu mu sorun kalmaz. Yok canım, sprit pek uyuşuk. Beni dinleyin. Nana'yı ben Grand Paul de Prodou koşusundan sonra da görmüştüm. Kanter içindeydi. Ölü gibiydi. Karnında geberecekmiş gibi şişmişti. 20 altınla bahse girelim ki Plasi'ye bile giremez. Yeter artık canım. Bu frangipaneyle kafamızı amma ütüledi. Zamanı da kalmadı ya. Hareket işareti veriliyor işte. Ağlamak üzere olan Lafalov bir bahis yazmanı bulmak için çırpınıyordu. Onu yatıştırmak zorunda kaldılar. Tüm boyunlar uzanmıştı. Ama ilk çıkış iyi olmadı. Ta uzaklarda kara bir çizgi halinde görülen işaretçi kırmızı bayrağını indirmemişti. Atlar bir süre 4 nala koştuktan sonra geri döndü. Bundan başka 2 hatalı çıkış daha yapıldı. Sonunda işaretçi atları toplayıp onları öyle ustalıkla yarışa başlattı ki çığlıklar atıldı. Harika. Yok canım, rastlantı bu. Canım ne önemi var? Oldu ya. Çığlıklar göğüsleri daraltan endişe içinde eridi gitti. Şimdi bahisler durmuş, oyun uçsuz bucaksız pistin üstünde oynanıyordu. Soluklar donup kalmış gibi bir sessizlik oldu önce. Bembeyaz yüzler ürpererek yukarı kalkmaktaydı. Çıkışta Hasard'la Kosinus baş başa geçmişti. Valerio 2 onları çok yakından izliyor, ötekiler karmakarışık bir topluluk halinde onların peşinden geliyordu. Yeri sarsarak koşularının kasırgayı andıran rüzgarını birden hissederek tribünlerin önünden geçtikleri sırada atlar 40 metrelik bir uzaklıkta yayılmış bulunuyordu. Frangipan en arkadaydı. Nana da Lusignan'la Sprit'in biraz gerisindeydi. Bordenal, lanet olsun dedi. İngiliz nasıl da işin içinden sıyrılıveriyor. Arabadakiler söylenecek bir söz buluyor, çığlık atıyordu. Ayaklarının ucuna basarak yükseliyorlar, güneş ışıkları içinde göz alıcı lekeler halinde görünen jokeyleri bakışlarıyla izliyorlardı. Dönüşte Valerio 2 başa geçti. Kosinus da Hasard arayı açarken Nana da baş başa gitmekte olan Lusignan'la Sprit'in arkasından geliyordu. Bordenal, lanet olsun, İngiliz kazandı. Bu apaçık yahu dedi. Lusignan yoruluyor. Valeria'da dayanacak güç kalmadı. Yurtseverlik duygusu kabaran Philippe çok üzülmüştü. İngiliz kazanırsa çok kötü olur diye bağırdı. Birbiri üstüne yığılmış kalabalık bu kaygı içinde kıvranmaktaydı. Bir başarısızlık daha. Bunun üzerine kalabalık hemen hemen dinsel bir hava içinde Lusignan'ın kazanması için çırpınmaya başladı. Bu arada herkes Sprit'te de onun suratı asık jokeyine de küfrediyordu. Otların üzerine dağılmış olan kalabalığın arasında bir soluk esiyor, insanlar tabanları havada koşuşuyordu. Atlılar çılgınca 4 nala giderek çayırlığı geçiyordu. Olduğu yerde ağır ağır dönmekte olan Nana, ayaklarının dibinde dalgalanan birçok hayvan ve insan görmekteydi. Birçok kafadan oluşan bu deniz, koşunun oluşturduğu anafora kapılmış dönüyor, ufukta da jokeyler parlak birer şimşek gibi geçip gidiyordu. Atların sağrıları koşarak uzaklaşırken Nana da jokeylerin sırtlarını görmüştü. Atların bacakları hızla uzayıp giderken gittikçe gözden gitiyor, sonunda bir saç teli kadar inceliyordu. Şimdi en dipte atlar yandan görünüyordu. Tümü de iyice küçülmüş, incelmiş, korunun uzaklardaki yeşillikleri üstünde belli belirsiz seçiliyordu. Derken hipodromun ortasına dikilmiş bir ağaç kümesinin arkasında birden gözden gittiler. Hala umudunu yitirmemiş olan George, durun canım diye bağırdı. Yarış bitmedi ki, İngiliz'e yaklaşıyorlar. Lafalos yine ulusunu hor gören bir tavır takınmıştı. Sprit'i alkışlayarak işi rezalete döküyor. Yaşa, oh olsun. Fransa bunu hak etmişti. Sprit birinci, Frangipan da ikinci olacak. Bizimkiler sevinmeyecek diye bağırıyordu. Çileden çıkan Labordet ciddi bir yüzle onu arabadan aşağı atmakla tehdit ediyordu. Louis'i kucağına tutarken saatini çıkarmış olan Bordenal, bakalım kaç dakikada bitirecekler dedi sakin sakin. Atlar ağaç kümesinin ardından teker teker görünmeye başlamıştı. Sonra herkes şaşırdı. Halk arasında bir mırıldanma başladı. Valerio 2 hala öndeydi ama Sprit ona yetişiyordu. Onun arkasında olan Lusignan gerilemiş, onun yerini başkası almıştı. Neler olduğunu bir anda anlaşılmadı. Jokeylerin gömlekleri birbirine karışıyordu. Çığlıklar yükselmeye başladı. Bu Nana yahu. Haydi Nana. Lusignan kımıldamadı diyorum size. Evet, bu Nana gerçekten. Altın sarısı renginden belli. Şimdi görüyor musun onu? Ateş gibi. Bravo Nana. Ne kısrak ama. Ama bu bir şey değil ki daha. Lusignan'ın ekmeğine yağ sürüyor. Birkaç saniye herkes böyle düşündü. Ama genç kısrak sürekli bir çabayla ağır ağır durmadan kazanmaktaydı. Bunun üzerine büyük bir heyecan başladı. Arkadan gelmekte olan atların kuyruklarıyla kimse ilgilenmiyordu. Sprit, Nana, Lusignan ve Valerio 2 arasında kıyasıya bir çekişme başlamıştı. Herkes onların adlarını söylüyor, sonu gelmeyen cümlelerle ilerleyişlerini, geri kalışlarını belirtiyordu. Şimdi arabacı yerine oturmuş olan Nana'nın yüzü kireç gibi kesilmiş titremeye başlamıştı. Öyle heyecanlıydı ki susuyordu. Yanında duran Labordet yine gülümsüyordu. Philip neşeyle, İngiliz bocalamaya başladı galiba dedi. Lafaloz bağırarak, ne de olsa Lusignan hapı yuttu dedi. Valerio ona geçti. Bakın dördü de sırayla geliyor. Herkes aynı şeyi söylüyordu o anda. Ne gayret çocuklar. Koşu diye buna derler. Şimdi de atlar yıldırım gibi tam karşıdan gelmekteydi. Yaklaştıkları, hatta soluk alışları bile işitiliyordu. Uzaktan gelen bir horultuydu bu. Saniyeden saniyeye artıyordu. Tüm kalabalık zapt edilemez bir hareketle parmaklıklara fırlamıştı. Atların önünde büyük bir bağrışma yükseliyor, kıyıyı döven dalgalar gibi çevreye yayılıyordu. Devsel bir kumar partisinin son hoyratlığıydı bu. 100 bin izleyicinin aklında tek bir düşünce vardı. Dört mala koşarken milyonları kapıp götüren bu hayvanların ardından herkes aynı şekilde şansının yaver gitmesi için yanıp tutuşuyordu. Herkes birbirini itip kakıyor, eziyordu. Yumruklar sıkılmış, ağızlar açılmış, herkes bağırarak, el kol hareketleri yaparak kendi atını kamçılıyordu. Tüm bu kalabalığın çığlığı redingot altındaki yabanıl bir hayvanın çığlığını andıran bu çığlık gittikçe daha belirginleşerek çevreye dağılmaktaydı. İşte geliyorlar, işte geliyorlar. Ama Nana yine arayı açıyordu. Şimdi Valerio geride kalmıştı. Sprit'le başa baş gidiyordu. Aralarında 2-3 baş fark vardı. Gök gürültüsünü andıran uğultu artmıştı. Atlar yaklaşıyor, arabanın içinde bir küfür dalgası karşılıyordu onları. Dehlan Lusignan, alçak, namussuz. İngiliz pek görkemli. Hadi oğlum, hadi. Şu Valerio ne irin şey. At leşi sanki. Kahrolası, gitti benim on altın. Nana'nın üstüne yok. Bravo Nana. Bravo Haspa. Nana arabacı iskemlesinde kendisi koşuyormuş gibi kalçalarını belini sallamaya başlamıştı. Kimi zaman göbek atıyor, böylece kısrağa yardım ettiğini sanıyordu. Karnını ileri geri her vuruşta yorgun yorgun içini çekiyor, alçak sesle zorlanır gibi gelsene, gelsene diyordu. O sırada çok hoş bir şey görüldü. Üzengilerin üstünde ayağa kalkan Pris, kırbacını havaya kaldırmış, demir gibi bir kolla Nana'yı kırbaçlıyordu. O kavruk, yaşlı suratlı çocuktan o katı gibi görünen ölü gibi uzun surattan alevler saçılıyordu. Kudurmuş gibi bir ataklık ve şahlanmış bir irade gücüyle yüreğini kısrağa vermiş, onu destekliyor, köpük içinde kalmış, gözleri kanlanmış bir halde hayvanı alıp götürüyordu. Atlar yine gök gürültüsünü andırır uğultu içinde kafile halinde geçti. Herkesin soluğu kesilmişti. Hava yine sarsıldı. Hakemse çok soğukkanlı bir tavırla gözü varış deliğinde bekliyordu. Derken büyük bir alkış tufanı koptu. Reis son bir çabayla Sprit'i bir baş geçerek Nana'yı varış deliğine fırlattı. Bu yükselen deniz dalgasının çarpışı gibi oldu. Herkes Nana, Nana diye bağırıyordu. Çığlıklar bir fırtına şiddetiyle yayılıp büyüdü. Ormanın derinliklerinden Valerian tepesine, Longchamp kırlarından Bologna ovasına kadar yavaş yavaş tüm ufku kapladı. Çimenlerin üzerinde çılgınca bir heyecan başlamıştı. Herkes yaşasın Nana, yaşasın Fransa, kahrolsun İngiltere diye bağırıyordu. Kadınlar şemsiyelerini havaya kaldırıyor, erkekler bağırıp çağırarak zıplıyor, fırfır dönüyordu. Kimileri ise sinirli sinirli gülerek şapkalarını havaya fırlatıyordu. Pistin öte yanında bir telaş göze çarpıyordu. Yalnızca hayvanın belirgin titreşinden başka bir şey fark edilmiyordu. Çarpık küçük suratlardan, bükülmüş kollardan, açık ağızlarla gözlerin kara deliklerinden oluşan bu canlı yığının üzerinde yanmakta olan ateşin görünmeyen alevleri gibiydi bunlar. Bağırışlar durmuyor, uzaklardaki yollarda ağaçların altında oturmakta olan kalabalık arasında yeniden başlıyor, sonra imparatorluk tribünündeki heyecan karşısında daha da genişleyip yayılıyordu. İmparatoriçe bile alkışlamaktaydı. Nana, Nana, Nana! Bu çığlık bir zafer şarkısı gibi gökyüzüne doğru yükseliyor, güneşin altın yaldızlı ışıkları bir yağmur gibi halkın coşkunluğunu aydınlatıyordu. Bunun üzerine daha da büyümüş olan Nana, kupa arabasının iskemlesinin üstünde ayakta duruyordu. Bu hali görünce herkesin kendisini alkışladığını sandı. Kazandığı zaferin şaşkınlığı içinde kımıldamadan bir an durmuş, halkın birden üşüştüğü piste baka kalmıştı. Bu öylesine büyük bir dalgaydı ki, kara şapkalardan oluşan bir denizle kaplanmış gibi duran çimenler görünmüyordu. Sonra tüm bu kalabalık sıraya girip kapıya kadar bir duvar gibi iki yanlı dizildi. Jockey'i Pris'le birlikte gitmekte olan Nana'yı yeniden selamladı. Pris hayvanın başına doğru kapanmıştı. Sönüp boşalmış gibiydi. Genç kadın bu durumu görünce olanca gücüyle dizlerine vurmaya, her şeyi unutarak zafer sarhoşluğu içinde ulu orta bağırmaya başladı. Vay canına, bu benim yahu, vay canına, ne şans. Benliğini alt üst eden sevinci nasıl aşağı vuracağını bilemeden havada Bordanov'un omzu üzerinde bulduğu Louis'i kavrayıp öptü. Bordanov saatini yeniden cebine koyarken 3 dakika 14 saniye dedi. Nana hala adını dinliyor, tüm ova adının yankısını ona yolluyordu. Kendisini alkışlayan halkıydı. Gün ışığı içinde dimdik, saçları güneş gibi parıltılar saçarak beyaz ve gök mavimsi giysisi içinde yukarıdan bakıyordu. Labordet koşup gelerek ona 2000 altın kazandığını bildirdi. Çünkü verdiği 50 altınla 1'e 40 kazandıran Nana'nın üstüne bahse girmişti. Ama onu bu paradan çok bu beklenmedik zafer etkilemiş, bu sayede Paris'in kraliçesi olmuştu. Öteki kadınların tümü paralarını yitirmişti. Rose Mignon öfkeli bir hareketle şemsiyesini kırmıştı. Caroline Heke, Clarice, Simon ve Lucy Stewart oğlunun yanında olmasına karşın bu tombul yosmanın şansı karşısında çileden çıkarak ağız dolusu küfürler ediyorlardı. Atları yarışa başlarken sonra da koşuyu bitirirken haç işareti yapmış olan Tricon tüm öteki kadınlardan daha uzun boyuyla dimdik duruyordu. Keskin koku alma yetisi yüzünden pek sevinmiş, deneyimli bir hanım gibi Nana'yı göklere çıkarıyordu. Bu sırada arabanın çevresindeki erkek kalabalığı gittikçe artmaktaydı. Topluluk korkunç çığlıklar atmıştı. Soluğu kesilecekmiş gibi olan George artık kısılmaya başlayan bir sesle tek başına bağırmayı sürdürüyordu. Şampanya kalmadığı için Philip uşakları da yanına alarak içki büfesine koşmuştu. Nana'nın çevresine alanlar gittikçe çoğalıyor, kazandığı zafer geç kalanları yanına koşturuyordu. Nana'nın arabasını çimenliğin merkezi durumuna getirmiş olan hareket artık onu tanrı katına yükseltmişti. Kraliçe Venüs de halkı gibi başı dönmüş bir durumdaydı. Nana'nın arkasında duran Bordenav sevecen bir baba tavrıyla ağzında bazı küfürler gevelemekteydi. Nana'ya yeniden tutulan Steiner bile Simon'u bırakıp arabanın basamaklarından birine tırmanmıştı. Şampanya gelip de Nana dolu kadehini kaldırınca öyle bir alkış koptu, herkes yine öylesine Nana, Nana diye bağırmaya başladı ki şaşıran halk kısrağı araştırdı. Yürekleri dolduranın yarış atını yoksa kadın mı olduğunu kimse farkında değildi. O sırada Rose'un korkunç bakışlarına karşın Mignon koşarak geliyordu. Bu rezil yosma onu kendinden geçiriyor, hep öpme isteği uyandırıyordu onda. Nana'yı iki yanağından babaca öptükten sonra ''Benim asıl canımı sıkan Rose'un şimdi o mektubu gönderecek olmasıdır.'' dedi. Müthiş kuduruyor çünkü. Nana elinde olmadan ''Daha iyi ya'' dedi. ''Bu benim işime gelir.'' Sonra Mignon'un şaşırdığını görünce sözlerini düzeltmeye çalışarak ''Yok canım neler söylüyorum ben'' dedi. ''Gerçekten de ağzımdan neler çıktığını farkında değilim. Sarhoş oldum.'' Gerçekten de sarhoştu. Sevinçten sarhoş, güneşten sarhoştu. Kadehi hep havada olduğu halde artan gürültünün tüm hipodromu kaplayan gülüşmelerin bravo seslerinin ortasında Nana'ya, Nana'ya diye bağırıyordu. Yarışlar bitmek üzereydi. Şimdi Roblank ödülü koşusu yapılıyordu. Arabalar teker teker gidiyordu. Bu arada bazı tartışmalarda hep Van Dores'in adı geçmekteydi. Şimdi durum apaçıktı. Van Dores 2 yıldır bu darbeyi hazırlamaktaydı. Gresham'ı Nana'yı tutması için görevlendirmişti. Sonra da kısrağı kazandırmak için ortaya Lusignan'ı çıkarmıştı. Bahsi yitirenler öfkeden köpürüyor, kazananlarsa aldırmaz bir tavırla omuz silkiyordu. Ne olmuştu yani? Bu hep yapılmıyor muydu? Bir ahır sahibi atlarını istediği gibi yönetebilirdi. Buna benzer pek çok şey görülmüştü. Yalnız birçoklarının Van Dores'in dostları aracılığıyla Nana üzerine büyük para yatırtarak hayvanın kotasını birden yükseltivermesini büyük bir ustalık olarak görmekteydi. Yatırılan paranın 12 bin altın olduğu söyleniyordu. Şu halde ortalama 1.30'dan 360 bin franklık bir kazanç vardı. Bu rakamın büyüklüğü karşısında herkes saygı duyuyor, bu yüzden her şeyi hoş karşılıyordu. Ancak tartı yerinde kulaktan kulağa fısıldanan daha ciddi başka söylentiler de vardı. Oradan gelen erkekler ayrıntıları veriyordu. Sesler yükseliyor, herkes yüksek sesle korkunç bir rezaleti anlatıyordu. Zavallı Van Dores hapı yutmuştu. Çevirdiği büyük dalavereyi çok saçma bir aptallık, budalaca bir hırsızlık yüzünden berbat etmişti. Mareşal adında karanlık işler çeviren bir bahis yazmanını Lusignan'a 2000 altın yatırmakla görevlendirmiş, bu parayı açıkça bahse tutuşmak için vermiş olduğu bin bilmem kaç altına karşılık yatırmıştı ki bu para hiç denecek kadar azdı. Bu da son olarak yıkılan servetine tüy dikmişti. Favori olan atın kazanmayacağını haber almış olan bahis yazmanı bu at üzerine 60 bin franklık bir bahis kaydetmişti. Yalnız Labordet kesin ve ayrıntılı bir bilgi almamış olduğundan gidip Nana üzerine 200 bin franklık bilet almıştı. Öteki adamsa dönecek dalavereyi bilmediği için bu biletleri yarı fiyatına Labordet'e vermişti. Kısrağa koyup da yitirmiş olduğu 100 bin franktan 60 binini çıkaran Mareşal'in net kaybı 40 bin franktı. Bu yüzden dünyası başına yıkılır gibi olmuştu. Koşudan sonra Labordet'in tartı yeri önünde Van Dores'le konuştuğunu görünce durumu birden anlamıştı. Eski bir arabacı olduğundan, üstelik de parası çalındığı için canı yandığından büyük bir öfkeyle kapılmış, herkesin içinde korkunç bir olay yaratmış, olup bitenleri anlatarak herkesi ayağa kaldırmıştı. Yarış sürüsünün toplanacağını söylüyorlardı. Philip ve George bu konuda alçak sesle ayrıntıları anlatırken Nana bir yandan gülüp şampanyasını içerken bu arada bazı fikirler ileri sürülüyordu. Ne de olsa bu olabilirdi. Böyle şeylerin olduğunu anımsıyordu. Hem o Mareşal denen adam da iyi mal değildi. Labordet geldiğinde Nana hala kuşku duymaktaydı. Labordet'in yüzü sapsarıydı. Nana ona alçak sesle durum nasıl diye sordu. Labordet yalnızca berbat diye karşılık verdi. Sonra omuzlarını silkti. Şu Van Dores ne çocuktu. Nana bir işaretle canının sıkıldığını belirtti. Akşam Mobil'de Nana büyük bir ün kazandı. Saat 10'a doğru oraya geldiği zaman zaten korkunç bir gürültü vardı. Herkesin delice eğlendiği bir toplantıda tüm Hovarda gençlik bir araya gelmişti. İyi giyimli insanlar uçaklar gibi kaba, aptalca tavırlarla çevreye saldırıyordu. Hava gazı avizelerinin altında herkes birbirini eziyordu. Kara fraklar, açık saçık tuvaletler, kirlenmesinden korkmayacakları açık eski giysiler giymiş kadınlar, fitil gibi sarhoş olduktan sonra dönüp duruyor, bağırıp çağırıyordu. 30 adım öteden orkestranın nefesli çalgılarını işitmek olanaksızdı. Hiç kimse dans etmiyordu. Nedendir bilinmez aptalca şakalar durmadan yineleniyor, kalabalık arasında ağızdan ağza dolaşıyordu. Herkes çırpınıyor ama kimse tuhaf olmayı başaramıyordu. Vestiyere kapatılmış 7 kadın oradan kurtarılmaları için ağlıyordu. Bulunmuş olan bir baş sarımsak açık arttırmaya çıkarılınca 2 altına kadar yükseldi. Tam o sırada Nana çıka geldi. Sırtında yarışta giymiş olduğu mavi beyaz tuvaleti vardı hala. Salon bravo sesleriyle yıkılırken ona sarımsağı verdiler. Sonra genç kadının isteği dışında onu kavradıkları gibi 3 erkeğin sırtına bindirdiler. Bu 3 kişi Nana'yı çimenleri ezilmiş, çiçeklikleri bozulmuş olan bahçede dolaştırdı. Ama orkestra yolu kapadığı için herkes orkestraya saldırdı. İskemliler, nota sehpaları kırıldı. Bir polis birliği uyumlu davranarak kargaşaya çeki düzen vermekteydi.